Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabahelayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvido, Visa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın aşağıdan çağıralım herkesi. Biraz bugün anayasa konuşalım mı? Biz yine ön alalım istiyorum çünkü. Bakın, Türkiye'de şu anda anayasa tartışması üzerinden net bir bölünme başlıyor. Ama çoğu insan bunun farkında değil ve benim bir iddiam var bugün. Ben diyorum ki Türkiye bu anayasa değişiklik görüşmeleriyle birlikte ittifakların kapılarının daha çok aralandığı bir döneme giriyor. Ne anlattığımı söyleyeceğim, ne anlatmaya çalıştığımı aşağıdan ama Periskop izleyicileri hemen şuradan paylaşsınlar, yayını paylaş tuşundan. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapıp çağırayım herkesi ki hep beraber olalım, daha kalabalık konuşalım. Herkes uyansın şu mevzuya ya. Şimdi şu anayasa çalışmaları benim aslında kafamda şöyle bir soruyla yer etmiş durumda. Bir ülkede herkesin toplu olarak rahatsız olduğu bir anayasanın değişikliği konusunda ortak bir fikrin oluşturulamaması mümkün müdür? Nasıl? Saçma sapan bir soru değil mi? Ulan herkes rahatsızsa tabii ki öyle diyeceksin ama değil, ülkesine bağlı işte bu sorunun cevabı. Mesela bizim ülkemizde herkesin anayasadan anladığı ayrı olduğu için, yani daha doğrusu anayasanın uygulanması konusunda asıl sıkıntı olduğu için bunların yaşanması tuhaf gelmiyor bana. Çünkü defalarca benzer örneklerini yaşadık. Hani televizyon ekranına çıkıp saçma sapan konuşanlar var. İşte bugüne kadar 4 kere değiştirildi falan. Tutulacak yeri yok artık. Kaldırdığınız anda 1982 faşist darbesinin anayasası arkasında bıraktı. Hani çok geniş halk desteğiyle ama zorunlu gönüllülük esasıyla kabul ettirilen bu anayasanın faşizan bir anayasa olduğunu dünya alem biliyor. Türkiye'de yaşayanlar bilmekle kalmıyor. Zaten bunun çilesini çekmiş durumdalar. Ama değiştirelim dediğin zaman herkesin anayasadan anladığı farklı bir şey. Çünkü bizde bireysel hak ve özgürlükler öyle bir yere geldi ki 1982 faşist anayasasının sağladığı haklar ve özgürlükler bile bugün bize vaat edilenlerden emin olun daha fazla. Nereden biliyoruz? Vallahi bugün size ben bunu birkaç örnekle açıklayacağım. Dün gece çoğunuz gördünüz. Hani benim de arkadaşım, burada kitaplarını da tanıttık. Ayşen Şahin gece katıldığı bir programda, üstelik hani arkadaşlarıyla birlikte bir yayın yaparken o sırada emniyet güçlerinin evine gelmesi sonucunda ifadeye davet edildiğini öğreniyor ama bakın, ifadeye davet edildiği saat gecenin körü, bildiğiniz zıkkım saati. Hani öyle bir insandan bahsediyorsun ki zaten sürekli ortada. Zaten sürekli sosyal medya üzerinden de görüyorsun, ne iş yapar, nereye gider, nerede yaşar, çoluğu çocuğu kimdir, anası babasını, herkesin bildiği bir şey. Ve biz, bizim yaşam tarzımıza sahip olan insanlar, bizler devlete öyle ya da böyle kafamızın içinde bir biat sergileriz zaten. Bunun örnekleri çok fazladır. Bizler devlet çağırdığında giden insanlarız. Mesela vergisini zamanında ödeyen aptallarız biz, hepimiz. Bu yayını izleyenlerin çoğu da öyle. Bizler vergisini zamanında ödeyen gerizekalılarız. Çünkü kafamızda şöyle bir inanç vardır bizim. Yani ne olursa olsun devletin yaşayabilmesi, devleti yönetenlerden, o gün için yönetenlerden bağımsız olarak gereklidir. Çünkü bu olduğu zaman insanlara eşit hak ve özgürlükler tanınabilir ancak. Hepimiz bunu düşünürüz. Hatta bunun bir kademe ötesine geçin. Çok daha farklı insanlar vardır. Balyoz'da, Ergenekon'da, o kumpas davalarında, o aşağılık davalarda haklarında dava açıldığını öğrendiği zaman yurt dışı görevinde şu kadarcık subay maaşının içinden kendi cebinden parasını verip Türkiye'ye, devlet beni çağırıyor kardeşim mahkemeye çıkacağım deyip Türkiye'ye dönen insanlar. Genelde böyleyizdi. Böyle bir aptallığımız var bizim. Ayşen de bundan bağımsız bir insan değil. Çağırsan gider zaten. Ama özellikle yapılan bir şey var ki gecenin köründe, çocuklarının önünde bilinçli olarak yapılıyor bu. Çocuklarının önünde, apartman komşularının rahatsız olacağı bilinerek, yani onu herkesin gözünün içinde terörist gibi yaftalayarak gecenin köründe bu kadını geldi polis aldı denilsin diye ısrarla, inatla ve özellikle o saatte bir operasyon yapılıyor. Elbette hani anlatılabilecek bir şey yok. Ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı hepimiz tahmin ediyoruz. Bugün muhtemelen Ayşen kendi de açıklar zaten. Ama Türk Ceza Kanunu'nun efsane bir 216. maddesi var. Şimdi diyebilirsiniz ki anayasadan TCK'ya nereden geldik? Hiç gitmedik ki. Çünkü bizim anayasamız bizatihi bu iktidar döneminde, özellikle son 2 yıldır Türk Ceza Kanunu gibi uygulanıyor. Hiç sekmiyor yani. Anayasaya uydurma suçlar yerleştiriliyor. Cumhurbaşkanına hakaret gibi bir kavram. Göstereceğim birazdan size. Böyle bir suç yok. Yok böyle bir suç. Ama insanların kafasında öyle bir evham oluşturuluyor ki vardır. Acaba ya yok ya olabilir. Dur yine de ben eskilerin tabiriyle usul dölek durayım. Böyle bir şey yerleştiriliyor. Gecenin köründe çocukların önünde bilinerek Ayşe alınıyor apartmandan. Komşuları tedirgin olsun, herkes tedirgin olsun, çocukları tedirgin olsun. Üzelim, zorlayalım. Çünkü çok iyi biliniyor ki Ayşe'nin ifadesini almak için ertesi gün çağırsa zaten gelecek. O ifadenin sonunda bir bok çıkmayacak. Farkında. O zaman tedirginliğini en azından yaratabilmeliyim. Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi birkaç fıkradan oluşuyor. Bizi en çok ilgilendiren, bu dönemde en çok kullanılan 3. fıkrası. Ama 1. fıkrası hepimizin duyduğu ifadeler içeriyor. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bir bu. Tamam. 1. fıkrası bu. Bu hepimizin tumbanın altına gidebileceği fıkra. Çok net. Çünkü burada deniyor ki ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesim aleyhine. Kimdir o kesim? Mesela Alevilerle ilgili böyle bir şey yapıldığı zaman Türk Ceza Kanunu 216. maddesinin 1. fıkrası uygulanıyor mu? Hiç kimse yalan söylemesin. Böyle bir şey uygulanmıyor. İnsanların kapısına çarpı işaretleri, kırmızı boyayla çarpı işaretleri konulduğunda, bir organize suç örgütünün lideri, çakması üstelik, çakması, kanlarınızla duş alacağız dediğinde, mesela televizyon ekranına çıkartılmış bir soytarı, karşısında başka bir soytarıyla beraber, 50 kişiyi kendi yaşadığı sitenin içinde ölüm listesi hazırladığını söylediğinde, Türk Ceza Kanunu 216 uygulanmıyor. Hiç böyle bir şey yok. Devam edelim. Burada diyor ya, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımında. Şimdi burada anılmayan, yasa söylemiyle tadat edilmeyen bir bölüm daha var. Mesela burada cinsiyetten bahsedilmiyor. Tamam. Ama açıkça kin ve düşmanlığa sevk etmek, tahrik etmek suçunun içinde bunun da olması lazım. Dolayısıyla bunu zaten hakimler böyle uyguluyorlar. De. Artık böyle bir şey uygulanmıyor. Mesela lezbiyen, gay, biseksüel, trans birey, interseks birey bunlarla ilgili ana avrat istediğini söyleyebiliyorsunuz. Sapık diyorsunuz, manyak diyebiliyorsunuz. Bunların kafalarını taşla ezelim diye her şeyi söyleyebiliyorsunuz. Geçmişteki Hortum Süleyman zihniyeti tekrar canlanabiliyor mesela. Hortum Süleyman bak şimdi fark ettim ha. İsim ne kadar manidar değil mi? İstanbul'da o hani rezalet efsane. Emniyet Müdürü Hortum Süleyman onun dönemi canlandırarak mesela onlarla ilgili söylediğinizde hiç kimsenin umurunda değil. Gerçekten umursamıyor hiç kimse. Mesela burada anlatılan şey insanlarla ilgili konuşurken benim için neler dediler, affedersiniz Ermeni dediler dediğiniz zaman, affedersiniz Alevi dediler dediğiniz zaman aslında baktığınızda hani çok basit motor işlevlerini yerine getiren herkesin anlayacağı şekliyle Türk Ceza Kanunu 216. maddesinin 1. fıkrasını çiğniyorsunuz zaten. Ne diyordu sonunda? 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası. Ama herkese değil. Herkese değil. Öyle olmuyor. Çünkü aynı şekilde mesela burada 3. fıkrasında da dini değerleri aşağılama suçu var. Yani halkın bir kesiminin benimsediği, öyle anlatıyor çünkü işte halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerinin alenen tahkir edilmesi falan filan. Kim mesela o kesim? Kime bağlı? Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerler. Mesela günlerdir Türkiye'de bilinçli yaratılmış bir tartışma dönüyor. İskilipli Atıf denen, hoca falan demeyin ya, İskilipli Atıftır onun adı. İskilipli Atıf denilen, dün bununla ilgili çok mesaj aldım, teşekkür ediyorum. Söylenmesi gerekeni tam söylediğin için diye. Ekstra bir şey değil ki, siz de böyle söylemelisiniz. İskilipli Atıf denen bir vatan haininin, beraberinde kurduğu parayla çalışan Teali-i İslam Cemiyeti adındaki parayla çalışan bir örgütle birlikte Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin çıkışını, milli mücadeleyi, Mustafa Kemal'i bütün silah arkadaşlarıyla birlikte engellemeye çalışan böyle bir vatan hainini tekrar anıp bunu bir yere sokuşturmaya çalışan aşağılık bir zihniyet var ortada. Ve bu Bilinçli olarak buradan besleniyor. Çünkü isteniyor ki insanlar bunun üzerine çıkıp bir şey söylediğinde TCK 216'ya 3'e girsin. Yani halkın bir kısmının benimsediği dini değerler. E bahsedilen dini değerler içinde eğer bir şey konuşamayacaksak biz bu madde niye var? Ne işe yarayacak ki? Çünkü isteniyor ki burada konuşulurken mesela sen İskilipli Atıf'tan bahsettiğinde alenen İslam'a hakaret ediyorsun. Alakası yok. Bu herif basit bir İngiliz casusudur. Çok basit, çok net bir İngiliz casusudur. Parayla çalışır, sadece o değil. Teali İslam cemiyeti de böyle çalışır. İngilizlerden para alır. Anadolu'da Kuvayi Milliye'nin yükselişini önlemek üzere. Bu kadar basit. Bu kadar basit, bu kadar net. Bunu daha önce de konuştuk biz burada. Hani ilk Diyanet İşleri Başkanı yapılan Rıfat Börekçi'nin, Dürrizade'nin İstanbul'da milli mücadele başladıktan sonra Mustafa Kemal Bandırma vapuruyla açıldıktan sonra Samsun'a doğru arkasından yayınladığı fetva, katlinin vacip olduğu yönündeki fetva, ona karşılık Rıfat Börekçi'nin vatanını sevmeyenin zaten dini olmaz diyerek ortaya çıkışı. Bütün bunları konuştuk. İskilipli Atıf da bundan azade bir adam değil ki. Aynı. Sadece biraz lacivert o. Ama değişmeyen şey şu, isteniyor ki insanlar buraya yetilsin. Hayır, lütfen şundan vazgeçmeyin. Söylediğiniz hiçbir şey Türk Ceza Kanunu 216'ya 3'e girmez. Bununla alakası yok bunun. Çünkü burada bahsedilen dini değer birilerinin kendilerine uydurdukları dini değer. Böyle bir İslamiyet yok ki. Ne alakası var söylenenle? Bunu söyleyen insanlar, üstelik mesela bugün bir köşe yazarı, eski milletvekildir üstelik kendisi, çok güzel derdini anlatmaya çalışmış. 1924 Anayasası'na kadar gitmiş, 1924 Anayasası'ndan sonra CHP zihniyeti yerleşti, Türkiye'de işte birçok şey CHP zihniyetiyle değiştirildi falan, İskilipli Atıf bir vatanseverdir demeye getirmiş. Utanmasa, arlanmasa, ki olduğunu zannetmiyorum utanmayısı ama bunu yapmaya çalışmış. Yalan söylüyor. İskilipli Atıf bir vatan hainidir. Teali İslam Cemiyeti İngilizlere parayla çalışan aşağılık satılmış bir örgüttür. Ve bu insanların mesela İskilipli Atıf'ın asılma gerekçeleri tartışılabilir. İstiklal mahkemelerinin içindeki verilen kararlar tartışılabilir. Onlar tartışmadan azade mahkemeler değildir. Bugünkü mahkemeler gibi. Ama mahkemenin atfettiği suç konusunda tartışacak bir şeyimiz yoktur. Bilinçli olarak yaratılmış, hani şapka devrimine karşı geldi o yüzden asıldı diye yerden göğe kadar yalandır bu. Yerden göğe kadar yalandır. Ama isteniyor ki buraya sokuşturulsun insanlar. Sakın tartışılmasın. İyi ama şimdi dedik ya biz anayasa bütün bunların içinde bir ayrışma vesilesi olmamalı çünkü hepimiz biliyoruz ki 1980 Anayasası'nı faşist bir darbe sonucunda o dönem ittirilerek sisteme sokulmuş. Sonradan kendilerini işte muhteşem hukukçu, efsane, işte adalet uzmanı falan filan denilmiş bir takım tiplerin askerlerin zoruyla oluşturduğu saçma sapan bir yasa metni. Üstelik dili bozuktur, ifadesi bozuktur, cümleleri tamamlanmaz, havada kalır, bir söylediğini bir sonraki maddede inkar eder, beceremez. Gerçekten saçma sapan bir yasa metnidir. Ama bizi ilgilendiren o değil. Bizi ilgilendiren çok sıkıntılı bir durum olarak 1982 faşist anayasasının bile bugün yaşadığımız pek çok şeyi reddediyor olması. Onda bile red var. Bakın, örnek anayasada daha önce burada konuştuk. Anayasanın 34. maddesinin 1. fıkrası diyor ki, herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlenmesinin izin altına bağlanamayacağı anayasanın 34. maddesinde bal gibi, buz gibi, boru gibi konuyor ortaya. Ama biz neredeyse birinci ayına giren Boğaziçi Üniversitesi'nin içinde neredeyse değil aslında bugün birinci ay olması lazım. Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan korkak kayyum rektör atamasının ardından insanların yaptıkları gösterilerin nasıl kana bulandığını gördük. Aksini inkar edebilecek var mı? Gösterinin içinde şiddet yok. Bakın tam 34. maddede söylendiği gibi. Silahsız, saldırısız. Ne yapıldı onun yerine? Çünkü görünüyor. Hani Ayşen Şahin'in alınmasında olduğu gibi çağırsan gelmeyecek mi? Gelecek de amacımız o değil kardeşim. Tabii ki gelecek. Gece alalım tedirginlik olsun. Silahsız toplantı ve gösteri yürüyüşü, saldırısız. İnsanların silahlı ve saldırılı saldıracak bir durumu yok ki zaten oradaki insanlar. Ama onların tamamı yeni COP uygulamalarının tamamını gördüler değil mi? Anayasanın ihlali değil mi bu? Üstelik bak bahsettiğim anayasa 1982'nin faşist anayasası. O bile diyor ki yapabilirsin kardeşim. Önceden izin almaya gerek yok. Ama sen tam yürüyüşe başlayacaksın. Mesela İstanbul'da Kadıköy Kaymakamlığı bir şey yayınlıyor, tamim yayınlıyor ve diyor ki ya Covid önlemleri nedeniyle iptal ettik. Ama Türkiye'nin pek çok yerinde insanlar dip dibe kıç kıça kongrelerde, iktidar partisi kongrelerinde toplanıyorlar. Orada utanmadan maskeni çıkart deniliyor mesela. Maskesini çıkartıp selam veriyor. Sonra salgın oluyor. Salgın oluyor Edirne'de yaşandığı gibi, reddediliyor. Ama Kadıköy Kaymakamlığı sağlık gerekçesiyle iptal edebiliyor. Bak, anayasanın 34. maddesi, faşist dönem anayasasının 34. maddesi söylüyor bunu. O bile bizden ileri. Çok acı değil mi? Ama bitmedi ki. Aynı anayasanın içinde 26. maddesi, anayasanın 26. maddesi, lütfen dikkatli dinleyin. Bu hepimizin hayatını çok ilgilendiren bir şey. Şimdi diyebilirsiniz ki anayasanın bizi ilgilendirmeyen maddesi mi olur? Çok haklısınız. Anayasa bütün yasaların dayanağı olduğu için zaten A'dan Z'ye, hani ticaret kanunundan tutun borçlar kanununa kadar, hayatınızın her alanını düzenleyen temel yasadır bu. Diyor ki 26. madde. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, 8. fıkrası. Herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasına engel değildir. Mesela RTÜK gibi uygulamalardan bahsediyor. Diyor ki bu metnin içinde, hepiniz düşüncelerinizi önceden birine üstelik söylemek zorunda kalmaksızın yayabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Hayatınızda ne olduğunu yazı, resim veya başka yollarla insanlara da bireysel ya da toplu olarak aktarabilirsiniz. Türkiye'de hukuk açısından söyleyemedim. Ya öyle bir garabet yaşandı ki, üstelik mahkemenin kayıt altına aldığı, mahkeme heyeti başkanının kendi ifadesiyle kayıt altına aldığı bir durum yaşandı. Dün burada sabah yayınında konuştuk yine. Boğaziçi Dayanışması adlı bir sosyal medya hesabı üzerinden bir genç kızın, Beyza Buldan, Cumhurbaşkanı'na açık mektup yayınladı, ifade edilerek İzmir'den İstanbul'a getirilmesi ve 2 saat içinde tutuklanmasına şahit olduk ülkece. Doğru mu? Gencecik bir kızdan bahsediyoruz. Ama beni asıl ilgilendiren hikaye şu. Burada deniliyor ki hakim gerekçenin içinde, yani karar veriyorsun, bir gerekçesi olması lazım bunun, değil mi? Ben gece istihareye yattım, sabah kalktım da böyle düşünüyordum diyemezsin. Hukuk öyle çalışmaz. Anayasanın 26. maddesi ne diyordu üstelik? Özgürlükleri var insanların. Hakim çıkıp dedi ki evet, yani hesabın ona ait olduğu ispat edilememiştir. Ama ihtimalen bu olabilir. İhtimal üzerine insan tutuklandırın Türkiye'de. İhtimal üzerine insan tutuklandı. Nasıl? Kabus gibi değil mi? Değil ama. Gerçek. İhtimal üzerine. O zaman anayasanın 26. maddesi niye var? Faşist dönem anayasasının 26. maddesi niye var? Ben şimdi size soruyorum. Biz 1982 faşist darbesinin ardından mı daha demokratik bir ortamda yaşıyorduk, bugün mü? Ya burada görüş kanaatini söz, resim, yazı veya başka yollarla diyor ya. Bak, hepsini bırakın. Hepsini bir kenara koyun. Cumartesi anneleri, Allah kimseye yaşatmasın, evladının kemiklerini arayan insanların Galatasaray'da toplanmalarına engel olunuyor sürekli olarak. Ve o insanların yaptığı hiçbir şey yok ya. Ya hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey. Evlatlarının fotoğraflarını taşıyorlar. Bir tane de basın açıklaması yapılıyor. Bir A4'ün 3'te 2'si kadar bir basın açıklaması. Her hafta cumartesi günü. O kadar. Ben soruyorum şimdi size. Anayasal özgürlüğümüz bizim 1982 faşist darbesinden sonra yapılan anayasada mı var? 1980 darbesinden sonra yapılan 82 anayasasından mı var? Bugün mü var? Hangi partiye oy verdiğinin bir önemi yok güzel kardeşim. Sen git yine reisine oy ver. Hiç kimse, bu anayasa senin o özgürlüğünü de garanti altına alıyor. Hiç kimse eleştiremez bunu. Ama bana burada cevap vermek zorundasın. Hangi anayasadan bahsediyoruz ya? Türkiye'yi 19 yıl boyunca bu şekilde yönetmiş insanlar şimdi bugün diyorlar ki anayasal bir takım değişikliklere ihtiyaç var. Hatta önceden gel yapılıyor. Çarşamba günü ulusa seslenişimi izleyin ha. Acayip konuşacağım oğlum. Vallahi eseceğim falan. Biz nerede daha uygun durumdayız? Neden mesela gencecik bir kadın çocuklarının gözünün önünde gecenin bir saatinde alınıp sadece ifadeye götürülür? Niye? Sabah çağırsan, mesela Ayşen Şahin'i sabah gece bulunduğu, bağlı bulunduğu karakoldan arasalar, deseler ki Ayşen Hanım yarın sabah yalnız çok geç kalmayın, bizim de işimiz gücümüz var. Sabah mesela 9'u geçirmeyin deseler. Ayşen gider mi gitmez mi oraya? Ya da şöyle sorayım ya. Siz gider misiniz gitmez misiniz? Ben giderim. Hepimiz gideriz. Çünkü burada asıl olan hikaye devletin devamlılığını sağlayabilmek. Devleti yönetenlerin değil. Ama devleti yönetenlerin kafalarındaki tarzla devletin işleyişi arasında uçurum var Türkiye'de. Çünkü onlar kafalarındaki devlet sistemiyle yönetiyorlar ve onun için de anayasa yok. Şimdi geldik yayının son ve benim için en kritik bölümüne. Ben diyorum ki ısrarla ve iddiayla. Bu anayasa çalışmaları, meclis içinden çıkartılacak bu anayasa çalışmaları, biliyorsunuz anayasa değiştirebilmek için mecliste 3/2 çoğunluğa sahip olmanız, nitelikli çoğunluk deniyor buna yasama düzenlemesinde, nitelikli çoğunluğa sahip olmanız gerekiyor. Ama böyle bir çoğunluğu yok iktidar partisinin de onun küçük ortağının da, öyle bir şey yok. Hatta düşünün, Mustafa Destici tek başına bağıra bağıra geliyor, onun da yok öyle bir etkisi. Olmuyor, nereden çekerseniz çekin olmuyor. Benim iddiam şu. Bu anayasa çalışmaları Türkiye'de özellikle Cumhur İttifakı'nın genişlemesi çalışmaları için yeni gelgellere sahne olabilir. Mesela insanların rahatsız oldukları bir takım düzenlemeler anayasanın içine derc edilerek, hukuki jargonla yine, yani yerleştirilerek, bazılarının oraya katılımları zorlanabilir. Mesela Saadet Partisi için böyle gelgeller mümkün müdür derseniz yerden göğe kadar mümkündür. İstanbul Sözleşmesi'nin anayasal bir kavram değil o. Sonuçta İstanbul Sözleşmesi'ni anayasanın içine koyamazsın. Ama anayasada İstanbul Sözleşmesi'nin fiili hükümlerinin ortadan kaldırılabilmesine yönelik bir takım düzenlemeler yapılarak Saadet Partisi'ne gel gel denilebilir mi sorusuna benim cevabım %100. Israrla ve iddiayla söylüyorum. Bu anayasa değişiklik çalışmaları Türkiye'de seçime giden bu zemin üzerinde yeni ortaklıkların fiili zemini olacak. Ayrışma tam buradan yaşanacak. Çünkü ortaya çıkartılacak bir takım hükümlerle topluma tercihte bulun denilecek. Ve denilecek ki madem ki anayasalar toplumsal uzlaşı metinleridir, kimin nerede uzlaştığını hep beraber görelim. Yani mesela kadınlara verilecek ekstra haklarda, İstanbul Sözleşmesi üzerinden verilecek haklarda kim bunun yanında durabilir? Yani yanında duracak partileri kafadan söyleyeyim ben size. Cumhuriyet Halk Partisi'de, İYİ Parti'de, HDP'de yanında duracak. İstanbul Sözleşmesi geçmelidir diyecek. Ama karşısında duracak partilere buradaki Millet İttifakı'ndan drank diye kopan bir parti var mesela. Saadet Partisi. Peki devamında Gelecek ve Deva Partileri için ne düşünüyorsunuz? Sonuçta bu insanlar Ali Babacan'ın açıklamaları biraz daha hani tırnak içinde liberalizme kayık açıklamalar ama mesela Ahmet Davutoğlu'nun parti yapılanması için de, bak bir daha söylüyorum, Ahmet Davutoğlu'nun parti yapılanması için de ya aslında bu İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçiyorlar. Yani fena da değil diyebilecek insanlar var mıdır, yok mudur? Benim böyle bir iddiam var kardeşim. Anayasa çalışmaları Türkiye'de seçime giderken asıl ittifakların kurulacağı zemin olacak. Ve AKP şu anda net bir şekilde bunu ayarlıyor. Çok net. Buna sağ tandanslı partilerin nasıl cevap vereceği konusunda valla benim doğrusunu isterseniz bir fikrim var. Çok net bir fikrim var. Fikrimin ne olduğunu anlayabilmek için ya Barış Pehlivan'ın izliyor musunuz bilmiyorum. Kısa Dalga'nın podcastleri var. Ben de konuk olmuştum 2 hafta 3 hafta kadar önce. Orada sevgili Kemal Göktaş Barış'la, Barış Pehlivan'la bir röportaj yapmış. Son onu yayınladılar podcast'i. Yani tam ne demek istediğimi anlayın diye söylüyorum size. Tam girdisi çıktısıyla söyleyeyim de. Hani bilin, anlayın. İnsanlar yanlış bir şey düşünmesinler. Ya aradan mı bir şey arakladı bu adam diye. Yok, hiç alakası yok. Barış Pehlivan'la yaptığı bu yayının içinde Barış Pehlivan'ın bir ifadesi var. Ben şaşırdın mı dersen, vallahi zerre kadar şaşırmadım. Benim beklediğim şey bu çünkü. Israrla söylediğim şey. Ben diyor, CNN Türk'te Oradaydım belgeselini yapıyor o zaman Barış. Ben diyor Oradaydım belgeselini yaparken Taha Akyol, Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'i CNN Türk'te görmek istemiyorum dedi bana. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Bak bahsettiğimiz Taha Akyol bugün Karar Gazetesi'nde insanların fikir özgürlüğü üzerine yazı yazıyor. Diyor ki insanları mağdur ettiniz fikir hürriyeti üzerinden. Ben de ısrarla diyorum ki bir siyasal İslamcı dönse de tur atsa da U dönüşü yapsa da hatta yumsa yıkansa 40 tas su da dökünse değişmez. O nedenle anayasa çalışmalarının içinde ben yeni ittifakların kurulabileceğini düşünüyorum. Ve hatta siyaseten bu çalışmaların içinde anayasanın çok daha öne geçeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin bütün işinin gücünün bırakılarak sadece buna kanalize olunabileceğini düşünüyorum. Düşünsenize öyle bir şey var ki ortada. İnsanların net şansı yok. Hemen çıkıp şunu söyleyecekler çünkü. Nasıl yani? Bu faşist anayasanın değişmesini istemiyor musun? Aynı şey geldi aklınıza değil mi? Ya yetmez ama evetçilik tam burada çıkıyor işte ortaya. Yani yapılan o 12 Eylül referandumundaki gibi lütfen şunu söyleme. Ne kaldır kondur aynı şeyi söylüyor. Hayır kardeşim yine yaşayacağız aynı şeyi. Onun için söylüyorum sana. 12 Eylül 2010 referandumundan önce yetmez ama evetçi pisliğin ortaya çıkma gerekçesi tam buydu işte. Tamam bir takım eksiklikleri olabilir. Ama burada yapılacak şey toplumsal dönüşüme hizmet edecektir ve bizce yapılması lazım. Kalanını da sonrasında yaparız. Oysa burada anlatılan şey anayasal bir düzenleme falan değil. Devleti bugün yönetenlerin kendi yönetim tarzlarını devlet geleneği haline getirme çalışmaları. Sadece bu kadar. Ötesi yok. Hani dedim ya geçmişte AKP'de milletvekilliği de yapmış bir tip bugün gazetesinde İskilipli Atıf'ı ballamış, böreklemiş falan ortaya çıkartmaya çalışmış 1924 Anayasası'nı hatırlatıyorum. 1924 Anayasası'nı. Düşünün. Milli mücadele devam ederken oluşturulmuş 1921 Anayasası'nın uygulandığı bir düzlemde insanların gerçekten müşavere geleneğine saygı duyularak eksikliği yok mudur? Kuşkusuz vardır. Yani gayrimüslimlerin temsili açısından çok sakatlığı vardır 1921 Anayasası'nın doğrudur. Ama sonuçta toplumsal tercihin parlamentoya yansıması açısından önemli bir özellik taşır. 24 Anayasası da onun devamı şeklinde görülür. Ama bugün fiilen parlamentonun işlemediği bir durum yaşıyoruz. Doğru mu? Ona rağmen parlamentonun başındaki insan Mustafa Şentop çıkıp diyor ki anayasal değişiklik hepimiz için öncelik olmalı. Sebep? Uygulanmıyor ki anayasa. Son örnek. Anayasanın uygulanmamasına belki en net örnek olarak söyleyebileceğimiz şey bizim daha bundan 10 gün önce yaşadığımız, burada defalarca size örnekleriyle anlattığım, şu anayasanın 95. maddesi üzerinde yapılan değişiklikle uluslararası anlaşmaların bağlı bulunan, taraf bulunulan bir takım sözleşmelerin bizim iç hukukumuzda çelişmeleri halinde toplumsal hukuk normu olarak daha yukarıda görülmesi. Nedir bunun Türkçesi? Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir kararın burada üstün bir hukuk normu olarak uygulanabilmesi. Doğru mu? Soru, uygulanıyor mu? Yok. Osman Kavala ile ilgili de, Selahattin Demirtaş ile ilgili de tahliye gerekçeleri var ikisinde. Sallayan var mı? Üstelik sallamamakla birlikte çıkıp bu kararlar hakkında ana avrat sövmek bile Türkiye'de serbest. Serbest. Çünkü onu yaptığınız zaman anayasa 34. maddeye girmiyorsunuz. Öyle bir sıkıntısı yok kimsenin. Hiç öyle bir sıkıntısı yok. Rahat rahat yardırıp gidebiliyorsunuz. Çünkü ne diyordu orada? Halkın bir kesimini. Kritik cümle bu işte. Halkın hangi kesimini? Bugün devleti yönetenlerin en tepede gördüğü, biz çoğunluğuz bizim dediğimiz yapılacak, eşek gibi uyuyacaksınız diyen kesimi mi? Yoksa mesela açlıkla mücadele eden, ekonomik sorunları görmezden gelinen, sağlıkta aşıya ulaşımı artık hayal haline gelmiş, toplumun çok daha geniş katmanlı bir kesiminin sesi duyulmasın diye uydurulmuş böyle bir anayasa çalışmasının içinde asla anlatılamayan kesiminin mi? Bilmiyorum. Bana sanki orası biraz daha özel gibi geliyor. Ama iddiamı bir kez daha dillendireyim. Bu çalışma tam anlamıyla siyaseten bir ittifak çalışmasıdır. Anayasa değişikliği konusunda eğer samimiyse bugünün iktidarı, hiçbir şey yapmadan sadece var olan faşist dönem anayasasını uygulamakla işe başlayabilir. Ona uyulduğu zaman faşist dönem anayasası bile emin olun bugünden çok daha güzel günler vaat ediyor hepimize çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz her sabah buraya. Doğru, bizim hayatlarımız aynı değil. Aynı olmayacak. Hep konuşuyoruz zaten bunu. Aynı olursa, birbirimize benzersek bu ülkeye bir zenginlik veremeyeceğiz çünkü. Oysa biz hepimiz farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, ne bileyim inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Hepsi çok farklı. Ama biz aynı ülkeyi seviyoruz. Aynı memlekete bağlıyız, hem de yürekten bağlıyız. Farklılık içinde birlikte yaşamayı önemsiyoruz biz. Çünkü biliyoruz ki bunu becerebilirsek, hem demokrasi dediğimiz çok zor yönetim sistemi var ya, hem onu becereceğiz. Hem de daha ötesinde şunu yapmış olacağız. Dünyanın en zengin toprakları üzerinde yaşayacağız. Fikirsel anlamda. Maddi zenginlik. Vallahi onu sağlarız ya. Hepimiz hani karnımızı doyuracak üç lokmayı buluruz. O sorun değil de. Ama bu ülkede herkesin aynı lokmalara sahip olabilmesi büyük sorun. O yüzden de başkasını reddetmemek gerekiyor çünkü. Bu yayın sürsün, benim de katkılarım olsun ama nasıl olsun diyenler için biliyorsunuz artık yöntemi. Canım sürekli kaldır kondur aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Ama özellikle YouTube'dan izleyenler için şu yukarı doğru baş parmak işaretini, beğeni tıklamalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü o zaman YouTube bu videoları başkalarına da tavsiye edecek. Bu kanala abone olun YouTube'dan izleyenler için. YouTube'da Ünsal Ünlü kanalını takip edin. Abone olmak çok kolay. Ünsalünlü.com.tr benim internet adresim biliyorsunuz. Girin oraya, hem abone ol tuşu var, hem isterseniz yayına küçük maddi katkılar ekleyebilirsiniz. Bilmek için katıl düğmesi var orada. Oradan da kullanabilirsiniz. Ama desteğinizin en büyüğü burada bulunmak zaten. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tam bir saat sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayını beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın haftanın ortasına geliyoruz. Çarşamba. Saat 9'da ölmezse akılırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinin yanında olduğu, yüzünün güldüğü, içinin de hep ağız tadıyla dolu olduğu şahane bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalın.